yeni nesilleri inşa eden alimlerimiz. Kendi dillerinden hayatları. Halil Gönenç. Halil Gönenç hocayla İslam hukuku ve Müslümanların meseleleri üzerine. Bir basu badel mevt yaşıyor gibiyiz.
Çağın İslam'ı her geçen gün daha bir hasretle çağırdığı bir zamanda bir İslam hukukçusuyla konuşmak, İslam'ın bu hasrete nasıl deva olacağını değerlendirmek, yetersizlik hükmünün yerli yabancı propagandistlerce kafalara çakıldığı bir sürecin ardından, İslam hukukunun insanın bütün meselelerini kuşattığını şüphe götürmeyecek bir inanırlık içinde ortaya koymak. Gerçekten verimli saatlerdir o saatler. Halil Gönenç hocayla konuştuğumuz bir koca öğle sonrası, her saniyesi suallerle, kitaplarla, ilimle dokunan saatler. Halil Gönenç hoca 50 küsür yılın birikimiyle konuşuyor. Tam bir itminan içinde İslam hukukunun her çağın, bu çağın ve gelecek çağların meselelerini cevaplandırarak bir dinamizmin içinde olduğunu belirtiyor. Her sözünün kaynağı bir kitapta. Sanki kitapların satır satır muhtevasını zihnine nakşetmiş gibi. Soruyorsunuz, yerinden kalkıyor, kütüphanesinden bir kitap alıyor ve işte burada, diyor. Bunu sayısız defa yapıyor. Hocayı dinlerken kaynakların emniyetini hissediyorsunuz. Altınoluk sohbet ekibi hocayı evinde ziyaret ediyor. Mütevazı bir ev bu. Duvarları çepeçevre kitaplık. Hocanın dünyası bu kitaplar. Babasının dizi dibinde başlayan yarım asırlık ilim hayatının her şeyi bu kitaplarda olmalı. Böylesine satır satır mahremiyetine ulaşabildiğiniz bir ünsiyet nasıl temin edilir değilse. Hocadan ilk istirhamımız hayatları hakkında notlar. Nereden yola çıktı Halil Gönenç Hoca Efendi? Anlatıyorlar.
Mardin'in Midyat kazasına bağlı eski adı Derizbin, yeni adı Acur olan bir köyde dünyaya geldim. Yıl 1930. Derizbin, Hristiyanlarca bir isim. Tıpkı Mardin, Midyat, Estel gibi. Hazreti Ömer zamanında buralar İslam hakimiyeti altına girince Hristiyanlara dokunulmamış. O yüzden birçok yerin ismi Hristiyanca şekliyle kalmış. Sonra değiştirildi. Köyümüzde okul yoktu. Sadece bir nahiyede vardı. Kayapınar nahiyesinde. Okula gitmek istedim ama muvaffak olamadım. Çocukluğumda babamdan Kur'an, Arapça, fıkıh ve akaid okudum. Tabii yaşıma göre bilgiler. Babamın ismi Abdülkerim. Bazı Arapça dergilere Halil Abdülkerim imzasıyla yazılar yazıyorum. 12 yaşında ilim için Suriye'ye geçtim. O sırada Türkiye'de Kur'an tahsili bile yasak. O zaman Şam'da, Halep'te, El Cezire'de medreseler devam ediyordu. Bunların tümü hususi eğitim yerleri. Orada 9 sene tahsil hayatımız oldu. Ara sıra Türkiye'ye geliyor, 2-3 ay kalıp dönüyorduk. En son 1951'de Suriye'ye geçtim. Kısa süre kalıp döndüm. Dönünce etrafımızda bir ders halkası meydana geldi. 22 kadar talebeye ders vermeye başladık. Bu ders halkası 6 sene kadar devam etti. Bu arada askerlik yaptım. 1959'da açılan bir imtihanla Diyanet içinde müftü olarak göreve başladım. 4 sene Kızıltepe Müftülüğü, 10 sene Urfa Müftülüğü yaptım. Şimdi Haseki Eğitim Merkezi'nde uzman olarak hizmet veriyorum.
Suriye'de nasıl yaşıyordunuz? Hayatınız nasıldı?
Suriye'de halk medreseleri vardı. Buradaki Kur'an kurslarına benzer. Oralarda kalıyorduk. Bunlar hayırseven müminlerin himmetiyle kurulmuş ve devam eden müesseseler.
Kimlerden ders okudunuz?
Muhammed Latif isminde bir hocaydı, asıl bizi yetiştiren. Başka hocalarımız da vardı tabii.
Belli bir sahayı seçtiniz mi? Ne tür dersler okudunuz?
O zamanki usule göre uzun bir yol takip ediliyordu. Emsile, bina, maksutla başlıyorsunuz. Suyuti, Molla Cami uzun seneler okunuyor. Mantık, ilmi münasara, mani, bedi, beyan, akaid, usul-i fıkıh, tefsir, hadis, İslam tarihi bunlar birlikte yürüyor. Her hocanın kendisine mahsus bir tarzı vardı.
Hocam, bu uzun eğitim yolu üzerine bir değerlendirmeniz var mı? Başka hocalarınızın eğitiminde de bu uzun yolun takip edildiğini öğreniyoruz. Acaba eğitim hayatında faydalı veya eksik yönleri üzerinde tahlilleriniz oldu mu?
Zaman müsait olursa uzun yol iyidir. Fakat zaman namüsait olunca uzun yoldan gitmek zordur. Bir de bizdeki uygulamaya bakmak lazım tabii bu uzun yolu değerlendirirken. Mesela İmam Hatip okulları 7 sene. İlahiyatta da 4 veya 5 sene okunuyor. Fakat yeterli eğitim verilemiyor. Çocuğa 20-21 ders okutuluyor. Çocuk 11 sene boyunca hiçbirisini yeterince öğrenemiyor. Ancak özel ders alanlar ayrı, ne Arapça lisanı öğrenebiliyor, ne başka bir dil, ne de İslami ilimler. Hepsi yamalı bohça. İslami ilimleri öğrenebilmek için mutlaka sarf, nahif, mani, bedi, beyan ilimlerine ihtiyaç vardır. Şunlara ulumi aliye, yani alet ilimleri denilir. Bunları güzelce elde edemeyen mümkün değildir ki İslami ilimlerde yetişsin. Bu bugün bizdeki eğitim hayatında mümkün olmuyor ama dediğim gibi eski yolda çok uzun bir yol. Bizdeki İslami eğitim usulünü çocuğu Arapça, tefsir, hadis, fıkıh sahasında yeterli seviyeye getirecek bir tarzda ıslah etmek lazımdır. Urfa'dayken Diyanet'ten bir tamim geldi. Bazı sorular var. Onların cevaplanması isteniyor. Sorulardan birisi de şu. Efendim, müftülerimiz idari işleriyle uğraşırken fetva işiyle de uğraşsın mı? Hem ismine müftü diyeceksiniz hem de fetva işiyle uğraşsın mı diye soracaksınız. Bu ne biçim iştir? Eğer fetva işiyle uğraşmayacaksa ona müftü demeyeceksin. Şef deyin, müdür deyin, neyse. Ama işin asıl önemli tarafı şu. Müftü oluyor, maalesef fetva nedir bilmiyor. İbarenin altından kalkamıyor, dert burada. Maalesef İslami eğitim veren okulların programını İslami ihtiyaçları bilenler yapmıyor. O yüzden de yeterli efsafta ilim adamı yetişmiyor. Zaman o kadar ilerlemiş ki müftü olacak kişinin sadece bir mezhebi bilmesi kafi değildir. 4 mezhebi bilmek lazımdır. Zamanın önünüze getirdiği meseleleri halletmek için. Müslüman çok değişik meseleler getirecek müftünün önüne. Getirmiyor mu? Belki getirmiyor ama getirebilir. Bunlar günümüz insanının meseleleri. Mesela Şafii'ye göre sunni olarak kapatılmış bir şeyin alışverişi caiz değildir. Konserve, tüp gaz, ilaç vesaire gibi. İçini görmedikten sonra bunun alım satımı yapılmaz. Ama bu Hanefi mezhebinde caiz. Müfti her mezhebi bilerek önüne konan suali cevaplandıracak ve Müslümanın müşkilini halledecek. Daha pek çok mesele var. Mesela Hanefi mezhebine göre insanın cüzünden istifade edilemez. Ölse bile. Hanefi, madem insan mükerremdir, ölüsü de mükerremdir görüşünden hareket ediyor. Mesela böbrek nakli, sonra kan verme konusu. Bunlar Hanefi'ye göre mümkün olmaz ama Şafii ve Hanbeli bunlara cevaz veriyor. Müftü bunları da bilecek ve ihtiyaç olduğu zaman yol gösterecek. İbn Hacer, Şafii ulemasındandır. Bazı meselelerde Hanefi'nin taklit edilmesini tavsiye etmiştir. İhtiyaç olduğu zaman müftünün önünde bu yol açıktır. İhtiyaç olmazsa kesinlikle olmaz. Ama burada ilim önemli. Müftü bütün mezheplerin görüşlerini bilmezse müftü olabilir mi? Olamaz.
Burada sohbetin mihver sorusuna geliyoruz. çağın getirdiği gelişmeler ve İslam'ın meseleleri karşılama gücüne, İslam toplumlarının zayıflama sürecine girdiği zamandan beri, İslam hukukunun gelişmelere ayak uyduramadığı teması işlenmiş durmuş. İslam'a hayat hakkı tanıyanlar beslemişler bu propagandayı. Batı ve onun dümen suyunda yol alanlar. Oysa İslam toplumları şimdi yeniden toparlanma sürecine girmiş durumdalar. İslam, çağın güç dengesinde yerini almak üzere. Burada İslam'ın muhtevası yeniden insanın araştırma konusu olmaya başlıyor. Acaba İslam nedir? İslam günümüzün meselelerini karşılayacak yapıda mı? İslam hukuku bir yeterlilik sınavında başarılı olur mu? Batı ve onun yönlendirdiği haberleşme araçları bu noktada bir inançsızlık şırıngası yapmaya çalışıyorlar toplumlara. Ama İslam zihinlerde mevzi mevzi yerleşiyor. Ta gerçek değerini buluncaya kadar. Halil Gönenç Hoca'ya çağın insanının bu alandaki sorusunu yöneltiyoruz. Hocam, İslam her devrin, dolayısıyla bu çağın ihtiyacını karşılayabilir mi? Zamanın İslam'ı eskitmesi diye bir şey söz konusu mu? Zamanla her şey eskiyor, değer yargıları değişiyor. Ya İslam? Çağımızda İslam'a ilgi duyan herkese 14 asır önceki umdeler bu çağda diye bir soru zerk edilmek isteniyor da.
Efendim, Kur'an-ı Kerim'in, sünnet-i seniyenin kelimeleri malumunuz mahduttur, sayılıdır. 5.000, 10.000, 50.000. Her neyse bitiyor. Kur'an'ın ve sünnetin zaten ta peygamberimizden günümüze kadar olacak olaylardan madde madde bahsetmesi mümkün değildir. Kur'an ve sünnet ana hükümleri, ana kaideleri insan için genel çerçeveyi vermiştir. Ama bunlar insanı ve kainatı yaratan varlığın ve onun peygamberinin belirlediği çerçevelerdir. Yani değeri onları vaaz edene göre ölçülmelidir. Bunları elde ettikten sonra ne olacaktır? Hazreti Peygamber Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken malumunuz bir konuşma geçiyor. Muaz'a önüne bir mesele geldiğinde neyle amel edeceksin diye soruluyor. O da Kur'an ve sünnetle diye cevaplıyor. Hazreti Peygamber onlarda bulamazsan diye soruyor. Muaz da o zaman Kur'an ve sünnet istikametinde kendi reyimle içtihat ederim diyor. Sistem bu. Kur'an ve sünnette ana kaideler vardır. Müslüman o kaideler çerçevesinde müşahhas olaya hüküm bulacaktır. İşte mesele bu. Buna usul-i fıkıhta istinbat, hükmü kaynağından çıkarma denir. Yani içtihat. Başka çare yoktur. İçtihat kapısı da açıktır. Yeter ki içtihat edecek kişi ehil olsun, müştehit olsun. İçtihat kapısını kim kapatabilir? Hiç kimse. İçtihat kapısını kapatırsak biz İslam dininin her zamandaki hükmediciliğini ortadan kaldırmış oluruz. Dini mübini engellemiş oluruz. Onu toprağa vermiş oluruz. Müslümanların mutlaka müştehit yetiştirmesi gerekir. İçtihat farz-ı kifayedir. Eğer müştehit yetiştirilmezse bütün Müslümanlar bundan mesul olurlar. Sorunuza bu değerlendirmeler ışığında bakarsak, İslam'ın bütün zamanların müşküllerini halledebilecek durumda olduğunu görürüz. Kur'an, sünnet ve bunların ışığında yapılacak içtihatlarla her şey halledilebilir. Hiç sıkıntı da çekilmez. İslam yeter ki meseleleri çözüme fırsat bulsun.
Hocam, konunun ikinci bir tarafı var. İslam hukukunun modife hale gelmesi, kanun mecellesi halinde tedvin edilmesi konusu üzerinde düşünceniz ne? Bu bir ihtiyaç mıdır? İslam bir devletin hukuk sistemini oluşturduğunda modifikasyon bütün toplumun kendisini bağlayan ilkelerden haberdar olması bakımından gerekli görülüyor. Sizce İslam'ın böyle tedvin edilmiş kanun mecelleleri var mı? Ya da bu bir ihtiyaç mı?
İslam'ın 1300 senelik bir hukuk geleneği var. Bu büyük bir hazine. Toplumların ihtiyacı karşılanmış, İslam'ın hukuk sisteminin arandığı bir yerde bugün de her türlü ihtiyacı karşılayacak hükümler ortaya konabilir. Bunun hiçbir sıkıntısı yoktur, yeter ki o vasat olsun. Mesela mecelle tedvin edilmiş. Belki tek kusuru yalnızca Hanefi fıkhını gözeterek hazırlanmış olması. Aynı şekilde Ömer Nasuhi Hoca merhumun Islahat-ı Fıkhiye kamusu da bilhassa Hanefi fıkhında son derece başarılı. Ama bunları dört mezhebi gözetecek şekilde hazırlamak da mümkün. Sonra İslam hukukunda bir tazil meselesi vardır. Kur'an ve sünnette hükmü bulunmayan konuda eğer İslam'ın temel yapısına muhalif değilse bir başka hukuk sisteminden de alıntılar yapılıp İslamlaştırılabilir. Tazilden kitap ve sünnetin genel çerçevesi içine girebilecek şeyler kastediliyor. Mesela Kur'an ve sünnette bir suçun cezası belirtilmemişse veliyül emr suçun cezasını belirleyebilir. Bunun için de mevcut hukuk sistemlerindeki hükümlerden yararlanabilir. Bu tarzda her ülkenin İslam alimleri bir araya gelerek bütün meseleleri değerlendirip çözüm yollarını tespit edebilirler. Yeter ki İslam'ı bilen müçtehit vasfındaki alimler yetişsin ve bir araya gelsin.
Hocam, ana kaynaklarımızın hükümlerini belirtmediği alanlarda diğer hukuk sistemlerinden de alıntılar yapılabilir, düşüncesinde biraz ihtiyatlı davranmak gerekmez mi diye düşünüyoruz. Çünkü her hukuk sistemi belli bazı doktriner temeller üzerine oturur. Hukuk sistemini yönlendiren akideler vardır. Bu tarzda oluşan bazı hukuki normlar, alıp bir başka hukuk sistemine monte etmenin sakıncaları olmaz mı? Bunun yerine, müçtehitlerin İslam'ın kendi akide zemini üzerinde çözümler geliştirmesi daha doğru değil midir?
Tabii, tazil konusunu iyi belirlemek lazım. Bakınız El-Azl konusunda bir fıkıh kitabında ne diyor? El-Azl, şeriatın Kur'an ve sünnetin takdir etmediği bir suçun cezasının emir tarafından uygulanmasıdır. Demek kararı veliyül emre bırakmış. O zamana, mekana göre hareket edecek. Tabii çerçeve İslam'ın kendi ana kaynakları. Ama bu arada başka hukuk sistemlerine de bakılır. İslam dünyasında bunu yapacak iyi alimler vardır. Türkiye'de ilim hayatına darbe indirildi ama yine de önemli çalışmalar mevcut. Ömer Nasuhi Efendi'nin ki buna güzel bir örnek mesela. İslam'ın hukuk geleneği bir servettir. Bundan batılılar da yararlanıyor. Kendi alimlerimiz de çalışırsa her meseleyi kuşatan kanun mecellelerine ulaşılabilecektir.
Hocam biraz da sizin çalışmalarınız üzerinde dursak, neler yazdınız, yazıyorsunuz? Üzerinde çalıştığınız bir eser var mı?
Şu anda El-Kamusul Fıkhi isminde bir kitap hazırlıyorum. Arapça, bilhassa mühim fıkhi meseleleri fazla uzatmadan buraya derc etmeye gayret ediyoruz. 1,5 cilt kadarı tamam. Eskiden de Arapça olarak yazılmış 1-2 eserim var. Akaid Fıkıh Tasavvuf adıyla Şeyh Muhammed Emin el-İrbil'in Tevhid-i Kulûb kitabını tercüme ettim. Fetvalar isimli bir kitabımız var. 11 defa basılan Büyük Şafii İlmihalimiz var.
Hocam, fetvalar kitabınıza tenkit aldınız mı hiç?
Geldi bazı mevzularda. Mesela Hızır konusunda, boza konusunda, çarşaf meselesinde. Benim düşüncelerim genellikle nakildi ama tenkitler gerekli. Yanlış yaparsak döneriz. İmam Şafii Hazretleri müçtehit olduktan sonra kendi fetvalarından döndüğü olmuştur. O da bir fazilettir. İmam-ı Azam'ın bir meselede 3-4 kavli vardır bazen. Hatasız insan yok. Peygamber müstesna. O Allah'ın hıfzındadır.
Hocam, bugünün Müslümanlarının temel problemleri neler? Nasıl yetişmeli Müslüman?
Müslümanlar bugün adeta kuşatılmış durumdadır. Bir düşman kuşatması gibi. Televizyon dünyanın fuhuş merkezlerini evlere getiriyor. Bende yoksa onda var. Evlere giriyor ve çocuklarımıza hitap ediyorlar. Öyle bir afet ki bu milleti mahvediyor. Sonra basın. 5 vakit namazı insanın cebinde bakıyorsunuz, fuhuş pazarlayan, İslam'a ve Müslüman'a hakaret eden gazeteler var. Farkında değil. Çarşı pazar, yani yaşadığımız çevre ona göre. Okulda öğretmenden emin değilsin. bütün bunlar ıslah edilmedikçe umumi ıslah mümkün değildir. Fuhuş pazarlayanın madalya aldığı bir ortamda yaşıyor Müslüman.
Müslüman nasıl korunmalı bu kuşatmadan öyleyse?
Burada tasavvufa büyük görev düşüyor. Bir nefis terbiyesi seferberliği gerekli. Tasavvuf ne diyor? Tevhide davet ediyor. Bunu yaymaya çalışıyor. Tevbeye davet ediyor. Buğzdan, hasetten, kibirden, yani ruhu öldürücü günahlardan sakındırmaya çalışıyor. Tevazuğa davet ediyor. Mütevazı olacaksın. Mütekebbir olmayacaksın. Muhlis olacaksın. Riyakar olmayacaksın. Zakir olacaksın. Gafil olmayacaksın. Zahit olacaksın. Haris olmayacaksın. Salihleri seveceksin. Buğz etmeyeceksin. Tasavvuf hikaye değildir. Bütün bu mevzular Kur'an ve sünnettedirler.
Nefis terbiyesinin yolu üzerine düşüncelerinizi istirham etsek hocam.
Nefis terbiyesi Allah Teala'nın bir mevhibesidir. Çok kötü kuşatılmışız. Bu kuşatmadan kurtulmanın yolu da nefis terbiyesidir. Kur'an sarahaten ifade ediyor. Allah Allah demekle kalpler huzur bulur. Zikirle, ibadette huzur bulur ruh. İbadet, zikrin bir kısmıdır. Huzurun en büyük temeli nedir? Zikirdir. Allah Allah demek, ibadet etmektir. Bunun çaresi de salihlerle beraber olmaktır. Salihler hem sözde hem halle Kur'an'ı yaşıyorlar. İslam terbiyesi yaşanan bir hayattır. Mutlaka iyi insanlarla teşrik-i mesai etmek lazımdır.
Genç nesilde İslam'a yöneliş var. Bunların nefsi bakımdan korunması da önemli bir problem değil mi hocam?
Evet, çaresi ibadet, zikir, salih insanlarla birlikte olmaktır. Münferit yaşamak doğru değildir. Cemaatleşmek lazımdır. Nefsin terbiyesinde bu çok önemli bir güçtür. Fakat elhamdülillah önemli gelişmeler de var. Vaktiyle Mardin, Siirt çevresinde cuma namazı kılmak için yeterli cemaat toplanamazmış. Bilirsiniz, Şafii mezhebinde cuma asgari 40 kişilik bir cemaatle kılınır. Cemaat toplanamadığı için bir kişi damlara çıkar, "Ey ahali, iki kişiye ihtiyaç var, cumaya gelin," diye bağırırmış. Şimdi bizim köyde 5 tane cami var ve 5'i de doluyor. Bir basu badel mevt yaşıyor gibiyiz inşallah. Ümit var olabiliriz.
Hocaya son sorumuz, gönül huzuru içinde yaptığı çalışmaların neler olduğu konusunda. İşte cevapları.
İki saha ki birini diğerine değişemiyorum. Birisi insan yetiştirmek, tedrisat. Emekli olmak istiyorum ama ders vermekten uzaklaşacağım için gönlüm istemiyor. Diğeri de okumak ve yazmak.
İşte Halil Gönenç Hoca'yla geçen dolu dolu anların kısa hikayesi. Hocaya teşekkürler ederek yanından ayrılıyoruz.
Yeni nesilleri inşa eden alimlerimiz, kendi dillerinden hayatları. Halil Gönenç.